Canım kurban olsun senin yoluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Şefaat eyle bu kemter kuluna. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Mümin olanların çoktur cefası, ahirette olur zevkü sefası. 18.000 alemin Mustafa'sı. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. 7 kat gökleri seyran eyleyen, kürsünün üstünde cevlan eyleyen, Miraç'ta ümmetin haktan dileyen, adı güzel, kendi güzel Muhammed. Ol çağrıyar, anın gökler yaridir. Anı seven günahlardan beridir. 18.000 alemin serveridir. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Aşık Yunus neyler iki cihanı sensiz? Sen hak peygambersin, şeksiz gümansız. Sana uymayanlar gider imansız. Adı güzel, kendi güzel Muhammed. Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Kendi Gök Kubbemiz programıyla huzurlarınızdayız. Bendeniz İbrahim Selman Apa. Efendim, bu hafta Kendi Gök Kubbemizde yad edeceğimiz, anacağımız nadide isim, şahsiyet, az önce şiirini de naklettiğim tasavvuf edebiyatımızın büyüklerinden Yunus Emre. Efendim, tarihi kişiliği menkıbelerle iç içe giren Yunus Emre'nin destani hayatına dair ilk ve en geniş malumat, Uzun Firdevsi'nin yazdığı sanılan Vilayetname-i Hacı Bektaş-ı Veli'de yer almaktadır. Buna göre Yunus, Sarıköy'de yaşayan, çiftçilikle geçinen fakir bir kişidir. Önce buğday almak üzere Karahöyü'ye gider. Bir süre Hacı Bektaş-ı Veli'nin yanında kalır, geri döneceği sırada buğday yerine Hacı Bektaş ona nefes vermeyi teklif eder. Fakat Yunus ısrar edince kendisine dilediği kadar buğday verilerek gönderilir. Köyüne yaklaştığı esnada gafletinin farkına varan Yunus, buğdayın bir gün tükenip nefesinse tükenmeyeceğini düşünerek tekrar tekkeye döner ve nasip ister. Durum Hacı Bektaş-ı Veli'ye arz edilince o, "Bundan sonra olmaz. Biz o kilidin anahtarını Tapduk Emre'ye verdik. Varsın nasibini ondan alsın," der ve onu Tapduk Emre'ye gönderir. Yunus da Tapduk Emre'nin yanına varıp durumu ona anlatır. Tapduk Emre halinin kendisine malum olduğunu, hizmet edip emek vermesi halinde nasibini alacağını söyler. Yunus 40 yıl boyunca Erenler Meydanı'na eğrinin yakışmayacağı düşüncesiyle tekkeye sadece düzgün odun taşır. Rum erenlerinin Tapduk Emre'nin tekkesinde büyük bir meclis kurdukları bir gün, mecliste Yunus Emre ile birlikte Yunus-u Güyende denilen başka bir Yunus daha bulunmaktadır. Tapduk Emre cezbeye gelince Güyende'ye, "Yunus söyle," der. Fakat Güyende işitmez. Tapduk bu sözü 3 defa tekrarladığı halde Yunus-u Güyende yine işitmez. Bu defa Yunus Emre'ye dönüp, "Yunus, vakti geldi. O hazinenin kilidini açtık, nasibini aldın. Hünkârın nefesi yetişti, sen söyle," der. Gönlü açılan, gözlerinden perde kalkan Yunus, şevk denizine düşüp, inci ve mücevher değerinde sözler söylemeye başlar. Efendim, bu bahis Hacı Bektaş-ı Veli'nin menakıbnamesinde geçer. Kıymetli dinleyenlerimiz, Aziz Mahmud Hüdayi'nin şeyhi, Üftade'nin sohbetlerinden derlediği vakıatta yer alan Yunus'la ilgili rivayetler, Vilayetname'de anlatılanları tamamlar gibidir. Hüdayi'ye göre Yunus'un mürşidi Tapduk Emre, şeşta çalardı. Bir gün Tapduk yine şeşta çalmaya başlayınca sesi Yunus'a dokunur, Yunus cezbelenir ve sanatını bırakıp Tapduk'a derviş olur. Vakıattaki bir rivayette Yunus Emre'nin Tapduk Emre'ye 30 yıl hizmet ettiği, şeyhinin kızıyla evlendiği, pirinin nefesinin bereketiyle şair olduğu belirtilir. Yine vakıatta yer alan başka bir rivayete göre 30 yıl hizmetten sonra Yunus, "Ben bu yolculuktan bir şey anlayamadım. Muhtemelen süluku tamamlayamayacağım." diyerek tekkeden ayrılmış, fakat yolda rastladığı erenler ve onlara yaşadığı olağanüstü hallerle gafletten uyanıp geri dönmüş ve Tapduk'un ayaklarına kapanarak kendini bağışlatmıştır. 16. yüzyıl tezkirecilerinden Aşık Çelebi, Yunus'un kullab-ı cezbe ile alem-i mülkten Cenab-ı Melekut'a çekilmiş, alemin insan-ı kamil ve feritlerinden olduğunu kaydetmiş, ardından onun ümmiliğine işaret ederek hal diliyle şiir söylediğini belirtmiştir. 17. yüzyıl Bayrami Şeyhi, Bolulu Himmet Efendi, sülukunu tamamlayamayan salikin yolculuğunun hızlandırılması için celal terbiyesinden geçirilebileceğini anlatırken, Tapduk Emre ile Yunus arasında geçen şu olayı örnek verir. 18. yüzyıl Halveti Şabani dervişlerinden İbrahim Has da, tezkiresinin iki ayrı yerinde Yunus Emre'den ve Şeyhi Tapduk'tan bahseder. Süleyman Şeyhi de Yunus'tan, Tapduk Emre'den, şiirlerinden ve tekkeye taşıdığı odunlardan söz etmiş, Mevlana Celaleddin-i Rumi'nin Yunus hakkında ilahi menzillerin hangisine çıktımsa bu Türkmen kocasının izini önümde buldum, onu geçemedim dediğini nakletmiştir. Yunus Emre ile Mevlana Celaleddin Rumi arasında geçtiği aktarıla gelen başka bir rivayete göre, Yunus bir gün karşılaştığı Mevlana'ya, "Mesnevi'yi sen mi yazdın?" diye sormuş. Mevlana evet deyince Yunus, "Uzun yazmışsın. Ben olsam etü kemiğe büründüm, Yunus diye göründüm derdim" karşılığını vermiş. Diğer bir halk rivayetine göre Yunus, 3000 şiir söylemiş. Daha sonra Molla Kasım adlı bir zahit bunları şeriate aykırı bularak 1000 tanesini yakmış, 1000 tanesini suya atmış, kalan 1000 şiiri okurken "Derviş Yunus, bu sözü eğri büğrü söyleme, seni sigaya çeken bir Molla Kasım gelir" beytine rastlayınca pişman olup tövbe etmiş ve Yunus'un veliliğine inanmıştır. Bu inanışa göre yakılan şiirler gökte melekler, suya atılanlar balıklar, kalan şiirler de insanlar tarafından okunmaktadır. Yunus Emre'nin tarihi şahsiyeti hakkında çok farklı görüşler ileri sürülmüştür. Onun Yıldırım Bayezid devrine eriştiğini söyleyen, Kanuni Sultan Süleyman dönemi şairleri arasında ona da yer veren, 17. yüzyılın sonuyla 18. asrın ilk yıllarında yaşadığı ileri sürülen, araştırmacılar arasında varsa da bu görüşler, Adnan Erzi'nin Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki bir mecmuadan alarak neşrettiği belgelerle ortadan kalkmıştır. Belgede Yunus Emre'nin 1240-1241 yılında doğduğu, 82 yıl yaşadığı ve 720'de yani 1320'de vefat ettiği kaydedilmektedir. Buna göre Taşköprizade'nin Yunus'u Yıldırım devri şairi ve şeyhleri arasında göstermesi ve Aşık Paşazade'nin Orhan devri ile 1. Murat zamanını idrak ettiğini söylemesi doğru değildir. Yunus Emre'nin doğum yeri ve hakkındaki rivayetlere dayanan görüşler de tutarsızdır. Vilayetname'de onun Sivrihisar'ın Sarıköy'ünde doğduğu, mezarının da bu köye yakın bir mevkide bulunduğu kaydedilir. Mecdi, Tapduk Emre'nin Sakarya Nehri'ne yakın bir yerde yerleşmiş olduğunu, Yunus'unsa Bolu çevresinde ikamet ettiğini belirtir. Lami, Yunus'un Kütahya suyunun üzerinde bu suyun Sakarya'ya karıştığı yere yakın bir mahalde yattığını söyleyerek vilayetnameye katılırken Aşık Çelebi onun Bolulu olduğunu yazmaktadır. Yunus'un yaşadığı çevre hakkında Bektaşi geleneğinin doğruluğunu kabul eden Mehmet Fuat Köprülü, onun 13. yüzyılın son yarısında Sivrihisar'da yahut Bolu civarında Sakarya suyuna yakın köylerden birinde yetişmiş bir Türkmen olduğunu belirtir. Kamil Kepecioğlu'nun yayımladığı belgelerde Şeyh Hacı İsmail topluluğuna mensup olan Yunus'un Karamanoğlu İbrahim Bey'den Larende'de yerce denilen araziyi satın aldığı ve İsmail adlı bir oğlunun bulunduğuna dair belgeler vardır. Eski kaynaklarda Yunus Emre'nin ümmiliğinden söz edilmektedir. Aşık Çelebi, Yunus'un medresede başarılı olamayıp Tanrı Mektebi'nde ders okuduğunu ifade eder. Bektaşi geleneğinde de Yunus ümmi kabul edilmektedir. İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri, Yunus'un ümmi fakat hikmet sahibi olduğunu belirttiği halde "Çıktım erik dalına" diye başlayan şatiyesini şerh ederken onun sülukundan önce müftülük yaptığını söyler. Bu bilgi İsmail Hakkı'dan önceki kaynaklarda yer almadığına göre adı geçen zat Bursalı Aşık Yunus olmalıdır. Ve Rıza Tevfik de Yunus Emre'nin okuma yazma bilmediği kanaatindedir. Hüseyin Vassaf onu Ümmi-i Kamil diye niteler. Yunus'un harfleri bile telaffuz edememesi iddiası gibi onun medresede tahsil görmüş bir kişi sayılmasının da bir abartı olduğuna işaret eden Köprülü'ye göre o devrin ilmi ve felsefi sistemlerine göre Yunus'un divanında yer yer belli işaretler vardır. Bunları gördükten sonra Yunus'un ümmiliği hakkında geleneğin hiçbir zaman tarihi bir hakikat sayılamayacağı anlaşılır. Gölpınarlı ise Yunus'un Sadi Şirazi'den ve Mevlana Celaleddin Rumi'den tercüme yapacak kadar Farsça bildiğini kaydeder. Medrese öğrenimi görüp görmediği, icazet alıp almadığı hususu açık değilse de Yunus iyi bir tahsil görmüştür. Dağlar ile, taşlar ile çağırayım Mevlam seni. Seherlerde kuşlar ile çağırayım Mevlam seni. Sular dibinde mahi ile, sahralarda ahu ile, abdal olup yahu ile çağırayım Mevlam seni. Gökyüzünde İsa ile, Tur Dağı'nda Musa ile, elimdeki asa ile çağırayım Mevlam seni. Derdi öküş Eyyub ile, gözü yaşlı Yakub ile, ol Muhammed Mahbub ile çağırayım Mevlam seni. Hamdü şükrullah ile, vasfü kul huvallah ile, daima zikrullah ile çağırayım Mevlam seni. Bilmişim dünya halini, terk ettim kıyluk halini, baş açık ayak yalını çağırayım Mevlam seni. Yunus okur diller ile, ol kumru bülbüller ile, hakkı seven kullar ile çağırayım Mevlam seni. Efendim, Yunus Emre'nin mürşidi Tapduk Emre'dir. Ancak tarikatı kesin olarak belli değildir. Bu konuda da değişik görüşler ileri sürülmüştür. Bir kısım araştırmacılar Yunus'un tarikat pirlerini Horasan'a bağlarken onun Nakşi, Halveti, Mevlevi olduğunu veya Kadiriliğe mensup bulunduğunu söylemiştir. Bunların içinde üzerinde en fazla durulan tarikatlar Mevlevilikle Bektaşiliktir. Yunus, divanında tarikat silsilesini Tapduk Emre, Barak Baba ve Sarı Saltuk şeklinde kaydetmiştir. Saltukname'de Tapduk Emre'nin Sarı Saltuk ve Yunus Emre ile görüştüğü belirtilir. Ancak gerek Barak Baba'nın gerekse Sarı Saltuk'un gerçek kimlikleri ve tarikatları da bilinmemekte, vilayetname'de Barak, Hacı Bektaş-ı Veli'nin halifesi diye gösterilmektedir. İbn Battuta'nın eserinde Sarı Saltuk'un şeriate aykırı bazı fikirlerinin olduğuna dair rivayetler yer almaktadır. Ebu'l-Hayr Rumi'nin Saltuknamesinde ise Sarı Saltuk, kafirler ve rafizilerle savaşan Sunni ve Hanefi bir veli şeklinde tanıtılır. Yunus Emre'nin divanında 12 imamın adının hiç geçmemesi de onun Sunniliğini gösterebilir. Kaynaklarda Sarı Saltuk'un Hacı Bektaş-ı Veli, Mevlana Celaleddin Rumi ve Tapduk Emre ile görüştüğü belirtilmektedir. Fakat Sarı Saltuk'un intisabı konusu karışıktır. Yunus'un seyahati sırasında konakladığı yukarı Azerbaycan'daki Zahidiye çevresi Ahi Mirem'i de yetiştirmiştir. Dolayısıyla Ahi Mirem'in Anadolu'ya gelip Tapduk Emre'den kalan bir zaviyede irşatta bulunması mümkündür. Bu durumda Yunus Emre ile Ahi Mirem'in kabirleri karıştırılmış olmalıdır. Yunus'un seyahat esnasında Tebriz'den Nahçıvan'a, oradan Gah'a gittiği yahut Anadolu'dan Gah'a, buradan da Nahçıvan ve Tebriz'e geçtiği düşünülebilir. Neticede Yunus Emre'nin Tapduk Emre ve Barak Baba vasıtasıyla Sarı Saltuğa ulaşan silsilesinin Hacı Bektaş-ı Veli ile alakasının belli olmadığı söylenebilir. Yunus Emre şiirlerinde kendisini şairler kocası, bir aşık koca diye niteleyerek uzun bir ömür sürdüğünü ima eder. Yunus'un vefat tarihi ve kabriyle ilgili bilgiler de uzun yıllar tartışma konusu olmuştur. Mehmet Nail Tuman, Yunus Emre'nin vefat tarihinin bazı kaynaklarda 828, miladi 1425, bazılarındaysa 1439 olarak verildiğini kaydeder. Bursalı Mehmet Tahir, bir kısım kaynaklarda Yunus'un vefat tarihinin Gülşen-i Tevhid terkibinin karşılığı olan 843, yani miladi 1439 şeklinde verildiğini, ancak Risalesindeki "Tarih dahı 707 idi, Yunus canı bu yolda kodu idi" beytine göre bu tarihten çok önce vefat etmiş olması gerektiğini söyler. Bazı araştırmacılar Yunus'un Risaletün Nusuyesini tamamladığı 707 yılını tarikata intisap ettiği yıl olarak değerlendirip Beyazıt Devlet Kütüphanesi'ndeki belgelerde kayıtlı vefat tarihini 720 doğru kabul etmemekte, bu tarihten sonra öldüğünü ileri sürmektedir. Yunus'un 1307'de tarikata girdiğini söyleyen Hikmet İlaydın, 80 yıl kadar yaşadığını düşünerek 1352-1362 arasında vefat ettiğini ileri sürer. Bu görüşü destekleyen Aşık Paşazade gibi bir kaynak varsa da bu iddia, Yunus'un eseriyle Adnan Erzi'nin yayımladığı tarih ve vilayetnamedeki rivayetlere uymamaktadır. Anadolu'da Yunus'un mezarının bulunduğu söylenen yerler şunlardır: Eskişehir Sarıköy, Karaman, Aksaray, Ortaköy, Bursa, Manisa, Kula Emre Sultan Köyü, Erzurum Dutçu Köyü, Isparta Keçiborlu, Afyon Sandıklı, Ankara Nallıhan, Emrem Sultan Köyü, Ünye ve Sivas. Bunların yanında Azerbaycan'ın Gah bölgesinde de bir makam mevcuttur. Bazı kaynaklarda Yunus'un mezarının Sivrihisar yakınlarındaki Sarıköy'de olduğu belirtilmektedir. Sarıköy'deki mezar, Ankara-Eskişehir demiryolu hattının yapılması esnasında 6 Mayıs 1946 tarihinde açılmış, kabirdeki bakiyeler geçici mezara nakledilmiş, 1970'te yeni yapılan bir anıt mezarla bugünkü yerine getirilmiştir. Fuat Köprülü, Abdülbaki Gölpınarlı ve Faruk Timurtaş da Yunus'un mezarının burada yer aldığını kabul ederler. Yusuf'u kaybettim Kenan ilinde. Yusuf bulunur, Kenan bulunmaz. Bu aklı fikr ile Leyla bulunmaz. Bu ne yaredir ki çare bulunmaz. Aşkın pazarında canlar satılır. Satarım canımı alan bulunmaz. Yunus öldü de Yusuf hala verirler. Ölen beden imiş, aşıklar ölmez. Efendim, Yunus Emre'nin eserlerine bakacak olursak, birincisi Risalet-i Nusuyye. Hicri 707, miladi 1307 yılında mesnevi şeklinde yazılmış 600 beyitlik bir risale olup Yunus'un seyri sülük ehline öğütlerini içerir. Risale, failatün failatün failün vezniyle yazılmış 13 beyitlik bir nazımla başlar ve kısa mensur bir bölümle devam eder. Asıl mesnevi, mefailün mefailün feülün veznindedir. Risalet-i Nusiyye, Yunus'un ilahilerine nispetle daha az şiir özelliğine sahip bir eserdir ve Anadolu sahasında yazılmış tasavvufi muhtevalı ilk özgün nasihatnamelerden biridir. Kıymetli dinleyenlerimiz, Yunus Emre'nin ikinci eseri Divan. Tertibi hakkındaki en eski tarih Şinasi Tekin'in bir mecmuaya dayanarak verdiği 1307 yılıdır. Birçok nüshası içinde en eskilerinin 14. yüzyıla kadar geriye gittiği tahmin edilmektedir. Daha sonraki dönemlerde istinsah edilen divanlara Yunus Mahlaslı başka bir şairin şiirlerinin de karıştığı görülür. Divan yazmalarında mevcut pek çok istinsah hatası, beyit ve mısraların yer değiştirmesi, birbirine karışıp iç içe giren veya ikiye, üçe bölünen şiirler, aynı şiirin farklı yazmalarda değişik beyit sıralarıyla kaydedilmesi, divanın tertibinde dikkatle ele alınması gereken hususlardır. Diğer bir mesele de hangi şiirlerin Yunus Emre'ye, hangilerinin Aşık Yunus'a veya başka bir Yunus'a ait olduğunun tespit edilmemesidir. Bundan dolayı bugüne kadar tam bir Yunus Emre divanı ortaya konulamamıştır. Yunus'un şiirleriyle ilgili araştırmalarda divan nüshalarından başka mecmua ve cönklerin de incelenmesi gerekir. Zira mecmualarda Yunus'a ait şiirlere rastlanmaktadır. Bu eserler henüz sistemli bir biçimde taranmadığından bunlardan bir bütün halinde faydalanamadık. Söz konusu mecmualar arasında Grek harfleriyle kaleme alınan 1480 tarihli bir yazma da bulunmaktadır. Yunus'un 417 şiirinden 138'i aruz, diğerleri hece vezniyle yazılmıştır. Aruzla kaleme alınan şiirlerdeki kusurlar biraz da o devirde veznin henüz yeterince işlenmemiş olmasından kaynaklanmaktadır. Şiirlerin çoğunluğu beyit esasına göre bir kısmı da musammat tarzında tertip edilmiştir. Bu sebeple aruzla veya heceyle yazılan bazı gazeller ikiye bölündüğünde her beyit kıta şekline de girebilmektedir. Musammatlar genelde müstefilün, müstefilün, müstefilün, müstefilün vezniyle kaleme alınmıştır. Heceyle söylenen şiirler şeklen gazele benzediğinden bunlara heceli gazel demek mümkündür. Böylece Yunus Emre ilk defa gazeli hece veznine uyarlayıp yeni bir şekil ortaya koymuş, daha sonraki mutasavvıf şairleri de bu gazelleriyle etkilemiştir.
Ah nice bir uyursun, uyanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Çağrışır tellallar, inanmaz mısın? Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Emir Hac göçeli hayli zamandır. Muhammed cümleye dindir, imandır. Delilsiz gidilmez, yollar yamandır. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Bülbül olup dost bağında öte gör. İyi amellerle yükün tuta gör. Efendimin kervanına yete gör. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında. Yunus, sen bu dünyaya niye geldin? Gece gündüz hakkı zikretsin dilin. Enbiyaya uğramaz ise yolun. Göçtü kervan, kaldık dağlar başında.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Kendi Gök Kubbemiz programında bu hafta Yunus Emre'yi, bizim Yunus'u konu etmeye, yad etmeye gayret gösterdik. Bu programın ve Yunus Emre'nin yazdığı şiirlerin Resul-i Ekrem Efendimiz'e, Allah'a duyduğu aşkın kendisine bir Fatiha ve dua vesilesi olmasını temenni ediyoruz, niyaz ediyoruz. Efendim, bu haftalıkta programımızın sonuna geldik. Haftaya pazar günü 19'da aynı gün aynı saatte görüşmek niyazıyla ben İbrahim Selman, hoşça kalın, Allah'a emanet olun.